Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Haftaya Bakış'la karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte. Son Clubhouse'da C Kare diye bir kulüp oluşturduk. Cuma akşamı saat 21'de orada biraz demokrasiyi konuştuk. İnternete doğan gençlerin demokrasiden anladıklarıyla reel dünyadaki uygulanmakta olan demokrasi arasındaki fark üzerine biraz durduk. Ama biz yaşlı kuşaktan olduğumuz için reel dünyadaki demokrasinin olmazsa olmazı diye bildiğimiz siyasi partilerle başlayalım istiyoruz. AK Parti'nin kongresi var idi, 7. Olağan Kongresi. Kongre oldu, bitti, yeni bitti daha. Üzerinden 4 gün ancak geçti ama sanki aylar önce olmuş gibi çok da fazla akılda kalmadan, çok da üzerinde konuşulmadan geçti. Gündem mi çok hızlı değişiyor yoksa siyasi partilerin artık toplumun gözünde, bizlerin gözünde işgal ettiği yer mi küçülüyor? Anlamadım yani. Biz eskiden günlerce konuşurduk oysa bir. Zaten aylar önceden başlardık konuşmaya. Günlerce de bittikten sonra konuşurduk. Şimdi gün sayısı artık birkaç günde bitiriyoruz her şeyi.
Evet, bir de sakin bir haftanın içinde oldu üstelik yani. Hani
evet.
Çok fazla geçtiğimiz iki haftadaki gibi böyle üst üste gelen gürültülü olaylar olmayan bir haftanın içinde gerçekleşmiş olduğu halde işte gece geçen gemi gibi geçti.
Geçti, evet, öyle oldu. Belki de o Merkez Bankası değişikliğinin gölgesinde mi kaldı kongre? O daha çok konuşuldu çünkü.
İşte ondan sonra oldu.
Sonuçta. Evet, ondan sonra oldu. Onun gölgesinde kaldı yani. Öbür konuyu konuştuk.
Normal şartlarda Merkez Bankası değişikliği de zaten sıradanlaşmış bir hadiseydi Türkiye'de. Ondan sonra kongrenin konuşulması gerekirdi. Kongreyi kongreden önce konuştuk. Kongreden sonra pek konuşacak bir şey yok.
Bir şey yani. Kalmadı.
Kongreyi iki ayrı meseleye bakmakta fayda olabilir yani. Birincisi, kongreden önce niye bu kadar bu kongrede çok gürültülü şeyler olacak. Aman ha, başka yere randevu vermeyin, başkalarına evet. Misafirliğe gitmeyin, kulaklarınız bizde olsun diye gürültü koparıldı. Yani madem bir şey yapılamayacaktı, bir şey söylenemeyecekti, yeni bir şey söylenemeyecek, yeni bir şey yapılamayacaktı. Niye böyle yapıldı? Bu üzerine tartışılmaya, konuşulmaya değer bir şey. Yani Erdoğan'ın psikolojisini ne dair buradan bir takım ipuçları çıkarabilir miyiz manasında? Evet. Kongre KOF bir kongreydi. Bunun gerekçeleri hakkında konuşabiliriz. Yani uzun dönemli gerekçeleri, kısa dönemli gerekçeleri hakkında konuşabiliriz. Buradan başlayalım istersen. Yani uzun dönemli gerekçeleri olarak sonuçta partilerin genelinde var olan ama AKP'de artık iyice belirgin hale gelen partinin parti olmama hali var. Kademe kademe gerçekleştirildi bu. Yani Erdoğan zaten uzunca bir süredir genel olarak oyu zaten ben alıyorum. Dolayısıyla hani partinin zaten bir hükmü yok. Edasıyla davranıyordu. Bir partiye ihtiyacı var anladığım kadarıyla. Kendisi partinin içinden gelmiş olduğu için partinin bir takım işler yapabileceği, bir takım bir yerlerde bir takım fonksiyonlar üstlenebileceği gibi bir varsayımı koruyor olabilir.
Ya o geçerli hala seçimlerde çünkü sandık başında bulunması, temsil etmesi, işte oyların ona göre sayılması, kontrol edilmesi falan gibi işlerde. Bir de seçmenin sandığa taşınması konusunda işlev görüyor hala.
Bir de mecliste parmak olarak da lazım yani.
Tabii.
Sonuçta böyle bir fonksiyon için o partiyi koruyor gibi bir edası var. Ortada bir parti diye bir şey yok. Herhangi bir parti politikası ya da partinin içinden birilerinin Erdoğan'a rağmen bir şeyler söylediği veya Erdoğan'ı destekleyecek türden, yani onu zenginleştirecek, onu söylediği zenginleştirecek türden bir şeyler söylediğine şahit olmuyoruz. Çok uzun süredir şahit olmuyoruz yani. Tetikçileri var. Bu tetikçiler işte arada bir sahneye çıkıp sağa sola mermileri yağdırıp sonra yeniden sütre gerisine çekiliyorlar. Son dönemde bu konuda en ciddi rol sahibi olan Özlem Zengin hanımefendiydi. Erdoğan'a yönelme ihtimali görünüyor olan ne varsa cansiperane bir biçimde önceden atılıp o hedefleri sindirme işini üstleniyor idi. Bu hafta galiba enteresan bir tablo olarak, bu haftaya has bir tablo olarak Ayasofya imamı sahne aldı ve alenen Özlem Zengin'i hedefe yerleştirdi. Ve sosyal medyada görünen o ki Özlem Zengin tarumar oldu. Ayasofya imamı tarafı açık ara
gayet yani. Evet, Ayasofya İmamı'nın ilk açıklamasına itiraz etmişti isim vermeden Özlem Zengin. Ona karşı Ayasofya İmamı tekrar konuştu ve sosyal medyada Özlem Zengin'i sonra yani, hacamat ettiler yani.
Bizim sesini kesemediğimiz, muhaliflerin hiçbirisinin sesini kesemediği Özlem Zengin'in sesini Ayasofya İmamı kesti yani. Tamam,
kes.
Oradan sonra bir daha Özlem Zengin adını duymadık. Fakat
ama şeye seçildi, MKYK'ya seçildi. Muhtemelen MYK üyesi de. Evet, MYK üyesi de oldu. Evet.
O kongre ve MYK'ya da tekrar döneriz de şimdi hani burada yeri gelmişken bu partinin hükmü şahsiyeti hakkında hani bir gösterge olarak bu sefer Ayasofya imamı biraz başka konulara da girince bu sefer de Bülent neydi? Turan.
Bülent Turan eleştirdi. Cemil Çiçek eleştirdi.
Bülent Turan eleştirmedi canım. Hani yani kendisine de aynı şeyin, kendi başına da aynı şey ya. Geleceği korkusuyla herhalde hani ya biraz hani dikkatli olsak mealinde.
İşte AK Parti'den eleştiri öyle olduğu için söylüyorum ben eleştirin diye. hafif yani mesafeli durdu öyle diyelim.
Yani bu tartışmanın önemli olan gösterge tarafı şu, yani Özlem Zengin'in çıkışı da Bülent Turan'ın çıkışı da bak bu yaptıklarınız bizi siyasi olarak zor duruma düşürüyor demeleriydi. Yani evet. Burada bize bir siyasi görev verilmiş. O görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani sınırlarımızı biz biliyoruz. Reis bize söyledi yani. Nerelere kadar oynayacağımızı söyledi. Size söylemedi herhalde. Siz bunlara karışınca bu oyun bozuluyor. Yani burada biz güzel güzel işte bürokratik vazifelerimizi yerine getiriyorduk. İşte sabah kalkıp geliyorduk. Uygun saatte uygun tweetleri atıyorduk. Ve yani işte siyaset parti böyle bir şeydi yani. Şimdi Ayasofya İmam bu oyunu bozdu. O yüzden önemsiyorum yani. Ayasofya İmamı teknik olarak bakınca AKP kadrolarının işte izin verildiği ölçüde izin verildiği pozisyonda geliştiriyordu oldukları oyununa bir çelme taktı. Bu hani dini siyasallaştırmak konusunda anladığım kadarıyla AKP'nin hazırlıklı olmadığı bir hamleydi. Din kullanılacak bir husus ama yani işte yani bir de böyle bak dinin aslında şunlar var falan filan girdiği zaman olay yani işte hırsızın elinin kesilmesinden zina yapanın rejimine kadar olay gidebilir. Buralara kadar da gitmemesi için bir yerde durdurulması gerekiyor. O durdurma işini yapan unsurları rahatsız etti şey Ayasofya İmamı. Anladığım kadarıyla yani şunu murad ettiler. Tamam Özlem Zengin'i vurdun ama bak Bülent Turan üzerinden bu yapılıyor ise bu Bülent Turan'ın kendi tercihi değil. Reis tarafından görevlendirildi ve seni uyarıyor yani. Niye reis doğrudan Ayasofya İmamı'nı uyaramıyor? Onlar benim bilebileceğim şeyler değil. Böyle bir şey murad edildi anladığım kadarıyla ama önceki Cuma hutbesinde İmam Efendi pek de nasıl diyeyim hani yenilgiyi kabul etmeyecekmiş intiba bıraktı bende. En azından şerefli bir geri çekilme olmadan bu oyunu bitirmeyecek.
Ama şöyle baktığımızda İslamcı gençliğin, Türkiye'deki İslamcı hareketin aslında hedefi neydi? Ayasofya'yı cami yapmak. En büyük şeylerinden, sloganlarından birisi buydu ve bunun etrafında büyük oranda toplandılar. Bu gerçekleşince bunun hakkını vermek lazım. Unutuluverecek yoksa cami oldu Ayasofya'nın. Dolayısıyla Ayasofya imamı bunu her seferinde hatırlatıyor. Biz hedefimizi gerçekleştirdik. Ey gençler, ey Müslümanlar haberiniz olsun. Ve artık buradan bir siyaset üretebiliriz ve buradan bir nizam çıkartabiliriz diye hatırlatıyor olması gerekiyor.
Tamam yani tablo ne oluyor? Şimdi toplumun ana gövdesinin Ayasofya'nın açılmasıyla açılmamasıyla çok fazla bir alakası yok idi. Yok. Senin sözünü ettiğin gibi İslamcı gençlik dediğin kesim artık yaşlanmış olan kesimin evet. Böyle bir iddiası var idi. Yani ben gençliğin Ayasofya konusunda herhangi bir yani herhangi bir genç kesimin Ayasofya konusunda herhangi bir heyecan sergilediğini görmüyorum. Sadece benim neslimden olanlar yani işte Yeni Akit'te falan filan yazanlar ya da diğer yerlerde yazıp çizenler arasında vardı. Ve bunların işte Ayasofya bir semboldü. İşte hilafet getirmek vesaire filan gibi böyle hayalleri vardı. Bir yerde durdurmazsan iş oralara kadar, talepler oralara kadar gidecek. Dolayısıyla dar bir kesim ama müessir bir kesim partiyi parti demeyeyim de siyaseti rehin almış durumda.
Pek de dar sayılmaz. Mesela İstanbul İl Başkanı seçildikten sonra Kabaktepe sabah namazını oraya gitti ve gençleri de çağırarak Ayasofya'da sabah namazı kıldı. Ve buradan da işte biz X-Y kuşağı değiliz, Vav kuşağıyız diye yeni bir şey çıkarmaya çalıştılar ama o da fazla yürümedi.
Ya çok dar bir kesim olduğuna kalıbımı basarım. Eğer bu AKP olmasa, yani iktidar nimetleri vesaireler, reisi korumak filan gibi bir takım sahipler olmasa o gençler hiçbirisi Ayasofya'da camiye falan gitmez yani. Yani ben sana kalıbımı basayım ki bu %3, 3,5 civarında bir şeydir. Yani seçmenin genelini hesaba katacak olursak Ayasofya'dan heyecanlanabiliyor, heyecanlanıyordu olan. Şimdi onların böyle Ayasofya imamının ikide bir çıkışlarından bir heyecan duyduklarını da zannetmiyorum yani. O hayal kırıklığı olarak yani biz Ayasofya'yı yeniden cami yaptığımızda dünya ertesi sabah cennet olacak hayalleri kuruyor idilerdi ve öyle olmadı. Sonuçta onların derin bir hayal kırıklığı yaşadığını, Ayasofya'nın durmadan hatırlatılmasının da o hayal kırıklığını hatırlattığını düşünüyorum. Yani elimde ölçümler yok.
Yok. Ama falan. Burada birisi mesela Diyanet İşleri Başkanı'nın bundan rahatsız olması lazım normalde. Hiyerarşiye baktığımızda bir imam sonuçta Ayasofya imamı o konuşuyor, gündem o belirliyor. Diyanet İşleri Başkanı susuyor bu dönemde. Halbuki eskiden çok konuşuyordu.
Anladığım kadarıyla Ayasofya imamını doğrudan Erdoğan atadı. Onun tercihi yani. Neden tercih ettiğini falan bilmiyorum. Ama sonuçta senin demin sözünü ettiğin türden hayallerle böyle bir tercih yapılmış olabilir yani işte bu Ayasofya bizim hayalimiz idi. Buraya yakışacak olan ve işte buranın hakkını verecek olan filan böyle bu isim budur diye şey yaptı. Dolayısıyla şimdi böyle tek parti düzenleri kurduğun zaman oyun böyle gelişir. İmamı oraya atayan da Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı'nı oraya oturtan da Erdoğan olunca ikisinin arasındaki gerilimi bir biçimde dile getirmeleri bile imkansızlaşır yani. Böyle herkes kendince tek adamdan aldığı tek adamlık yetkisiyle bir şeyler yapmaya kalkar. Sonra işte oradan birisi ya bir dakika ama bu bizim hayatımızı zorlaştırıyor diye sistem etmeye kalkınca işte biz şeyi görürüz yani. Kamuoyundaki karşılıklarını, kimin ne kadar sıkleti olduğunu görürüz. Erdoğan'ın ne kadar sıkışmış olduğunun göstergesi zaten bütün bunlar da. Partinin ne kadar hükümsüz olduğunun da göstergesi. Meseleye buradan gelmiştik. Parti hükümsüz.
Partide 3 isim ancak, birisi eski olmak üzere Cemil Çiçek, karşı çıkabiliyor. Karşıymış gibi göründüler yani, en azından çok güçlü bir karşı çıkış değil de Ayasofya imamının bu açıklamalarını ya da daha doğrusu siyasete müdahale anlamına gelebilecek açıklamalarına itiraz ettiler.
Ya biraz haklı olan, yani sonuçta Türkiye'de bu kesimlerin sadece Türkiye'nin başını belaya sokmakla kalmayacaklarını, en başta AKP'nin başını belaya sokacaklarını biraz haklı olan hisseder yani. Zaten de Özlem Zengin'in ve işte Bülent Turan'ın reflekslerinin arkasında yatan şey, yani onlar yani kullandıkları dil de onu gösteriyor. Yani ya bir dakika bak, zaten zar zor bir yerde duruyoruz, sıkışmış bir yerde duruyoruz. Buradan düşeriz biz. Hani öteki tarafa karşı mücadele ederken bir pozisyonumuz var ama arkadan vurulursak biz buradan düşeriz. Bizi hisseden onlar. Çok dar bir yerde duruyor yani AKP parti olarak. Çünkü parti değil. Bir teşkilat, bir takım rutin görevleri yerine getirsin diye açık tutuluyor olan bir teşkilat. Ne enerjisi var, ne maddi kaynakları var anladığım kadarıyla. Ve işte orada onlar bir kongre yapmak durumunda kaldılar. Kongre hakkında partinin içinde herhangi birilerinin herhangi bir yetkisi, gücü vesairesi olduğunu da zannetmiyorum. Ha, kongrede bizim açımızdan işte hani kullanılabilir göstergeler nelerdi? Yani yine aynı soruyu soralım. Damat nerede? Damat yoktu yani yine.
Yani zaten kongrenin en kritik sorusu oydu. Damat görev alacak mı, almayacak mı partide? Salonda bile yer almadı.
Ya ben ciddi adamın akıbetinden şüphe etmeye başladım yani. Adamı Suudi Arabistan konsolosuna mı yolladılar? Anlamadım yani. Kaç gün oldu ya? Yok adam yani. Böyle bir istesen saklanamazsın bu kadar zaman Türkiye'de.
Medyayı kardeşi yönettiği için haber olmuyor.
Yani bir yerde görünürsün yani. Bir halktan birisi seni görür, fotoğrafını çeker falan bir şey olur yani. Hiç sokağa çıkmıyor demek ki adam. Neyse yani sonuçta yani parti kongresiyle ilgili dediğim gibi konuştuğumuz husus damat oldu ve damat da yoktu. Yani Emine Hanım'dan başka kimse yoktu. Damat olmayınca diğer damadı da ve işte çocukları da çağırmadılar anladığım kadarıyla.
Damadın babası vardı sadece. Sadık Albayrak.
Evet. sonuçta bunları konuşmak durumunda kaldığımız bir parti kongresi. Şimdi bu da parti hakkında ciddi bir gösterge. Yani parti bu. Bunu içine sindiriyor partide olanlar. İçlerine helal olsun, ne güzel içleri varmış ki ona siniyor yani. Söyleyebilecek çok başka bir şey yok. Birinci hususa dönecek olursak, yani madem böyle olacak ve böyle olması da yani zaten artık alışılmış bir şey. Partiye dair bir şey, partili milletvekilleri dahil kimseyi heyecanlandırmıyor yani. Peki niye bu kadar yüksek düzeyde beklenti yaratmaya çalışıldı? Burada kelimeleri kasten seçerek kullandım. Beklenti yaratmaya çalışıldı. Aslında beklenti yaratılamadı da.
Evet.
Ama çalışıldığı görünüyor. Yani işte az sonra, az sonra diye rahmetli neydi? Riya Muhtar edasıyla öyle bir beklenti yaratmaya çalışıldı ve onun bile karşılığı olmadı. Yani bunların hepsinin çok anlayan için çok ibret verici olduğunu, ben de böyle imam gibi konuşayım yani, anlayanlar için burada çok, çok ibret verici hikayeler var. Yani niye yapıyor bu beklenti yaratma çalışma işini, niye yapıyor Erdoğan? Bunu anlamakta zorlanıyorum işin doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bu kof çıkacak. Kof çıkınca ya ama hani böyle bir şey buradan bize çikolata gelecekti falan diye bir şey bekliyor olanlar varsa onlar hayal kırıklığına uğrayacaklar. Peki yani niye olmayacak olduğu halde, olmayacağını kendisi de görüyor olduğu halde bu beklentiyi yükseltiyor? Bir ihtimal sahiden o kongrenin sadece kendi varlığı sebebiyle, kongrede dişe dokunur hiçbir laf etmediği halde, yani altınlarınızı, dolarlarınızı piyasaya, bankalara yatırın demekten başka dişe dokunur bir tek lafı yok adamın. Alıntılanan bir şey yok yani. Dolaşıma giren bir şey yok. Yani yandaş medya tarafından da yok. Manşete çıkarılan bir şey yok yani. Çünkü bir yandan da neler var? Hani eskiden bu tür durumlarda iyi kötü orada Sisi'ye, burada Merkel'e, şurada Macron'a, burada falancaya yumruk atılıyordu. Bir heyecan yaratılıyordu yani. Ringde olmayan boksörler dövülüp bir heyecan yaratılıyordu ve ertesi gün de işte gazete...
Ya da yabancı bir konuk geliyordu. İşte Hamas'ın liderleri gelmişti birisinde. Onlar konuşma yapıyorlardı. Onlar konuşuluyordu günlerce. Bu sefer o da olmadı.
Yani bu sefer bütün mevzilerde geri çekilme safhasında olunduğu için ve acaba ettiğimiz laf kimi ürkütür, başımız daha çok kimin yüzünden derde girer korkusuyla herhangi böyle bir şey de yapılamadığı için işte geriye bir tane Bay Kemal bunları bilmez türünden klasik atışmaların araya serpiştirildiği muhtevasız, renksiz bir konuşma işte ve bir dilencilik kaldı. Yani işte bize güvenin, getirin altınlarınızı. Size güvenmediği için insanlar altında ve dövizde kalıyor. Size niye güvenmediklerini düşünmeniz gerekiyor. Yani eğer sahiden de bir bu meselenin bir güven meselesi olduğunu düşünüyorsanız ki bence sadece güven meselesidir. Ekonomi dediğin şey daha önce konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Yani ekonomi dediğin şeyin bir tek ham maddesi vardır, güven. Kalan her şey hikayedir. Yani döviz kuru, işte efendim cari açık, üretim, tüketim falan bunların tamamı aslında güven duygusunun türevleridir. Türevleri işte bilmem kaçıncı türevleridir. Sonuçta niye dolar sistematik olarak mütemadi bir şekilde değer kazanır? Çünkü Türkiye insanı dolara, Türk lirasından daha çok güveniyor. Yani çünkü doların arkasındaki iradeye Türkiye'deki iradeden daha çok güveniyor. Yani sen bu insanların sana daha çok güvenmesini sağlamak zorundasın ve bu böyle bana güvenin demek de olmaz. Bunun en şık misali Almanlar muazzam bir enflasyonun arkasından bir nazizm yaşadıktan sonra savaş sonrasında o tecrübeden bir ders almış olarak markın arkasındaki güvenin tesis edilmesi gerektiğini düşündüler ve gerektiğinde yüksek enflasyonu, gerektiğinde başka iktisadi kayıpları vesaireyi falan göze alıp önceliklerini her zaman markın değerini korumak, marka olan güveni korumak üzerine inşa ettiler. Bunu sistemin içinde bir 8-10 sene uyguladılar. Bunun sonunda dünyanın en çok güvenilir parası mark oldu yani. Ama bu böyle sistemli bir çaba gerektiriyor. Böyle bana güvenin deyince olacak iş değil. Sana güvenmiyorlar işte demek ki. Hikaye bu. Sana güvenilmiyor yani. Yani sen de zaten kendi paranı Türk lirası da tutmuyorsundur. Yani çünkü sen de sana güvenmiyorsun. Bu hikaye böyle kongrenin tek dişe dokunur cümlesi olarak kaldı. Ya işte herkes bunu öne çıkardı. Bu kadar kof bir şeyin bile sadece ve sadece kendi tarafından dile getirilmiş olması yüzünden bir yankı bulacağı, yani ona bir peygamber ayeti muamelesi yapılacağını varsaymış olabilir, varsayıyor olabilir Erdoğan. O kurmaca dünyasında gerçekten gerçeklikte benim tahmin ettiğimden de daha çok kopmuş olabilir. Ve hatta yani belki de o kongre salonundaki manzarayı görüp, evet bak biz topluma böyle bir çağrıda bulunduk ve işte evet karşılığında aldık, gerçekten de acayip şanlı bir kongre yaptık filan zannediyor da olabilir. Bilmiyorum yani. Bir ihtimal bu. Evet. İkinci ihtimal, ya zaten örtü ölen durumdayız. Yani beklenti yarattık. Hayal kırıklığına uğradı insanlar. Ya bunların hiç önemi yok yani. Esas oyunda bunların hiç önemi yok diye bakılıyor olabilir ama sonuçta o başlangıçtaki kongre öncesindeki çabayla kongre arasında çok bariz bir orantısızlık vardı yani.
Evet, işte
bize de bu kadar konuşulmaya değecek bir şey de değildi ama başka konulara bağlayıp konuştuk yani.
Evet, esas itibariyle zaten ekonomiye odaklanıldı. Zaten akılda kalan da dövizinizi, altınınızı finansal sisteme dahil edin, bankaları getirin cümlesi kaldı. Bir de bakanlar kurulu değişecek mi? Ve burada da esas itibariyle damadın etkisi olacak mı? Damat geri dönecek mi tartışması var şimdilik burada. O beklenti de herhalde yavaş yavaş etkisini kaybedecek gibi görünüyor. Çünkü değişiklik bu cuma günü olur diye bekleniyordu en geç. Olmadı. Muhtemelen biraz daha uzayacak gibi duruyor. Belki de sabaha olabilir yani. Bilmiyoruz biz de. Yanıltabiliriz. Ne zaman olacağını artık tahmin etmek de zor olduğu için.
Ya orada da böyle bir takım beklentiler yaratılıyor. Fehmi Koru yazmış. Ya yazık oluyor bak, insanlar bakanlık beklentisiyle falan böyle kendilerini telef ediyorlar. Eğlenir bir üslupla bir yazı yazmış. Ben eskisi gibi olmadığını düşünüyorum. Yani öyle bakanlık beklentisinin de eskisi gibi olmadığını düşünüyorum.
Olağanüstü çaba harcayan ve bunun için para harcayanlar da var. Etkileyebilmek, çeşitli kanallar kurabilmek için. Aylardır bu mücadele, bakan olmak için mücadele edenler var.
Yani.
Hala kıymetli bir yer bazıları
için. Ya tabii ki yani. Sonuçta şimdi milletvekilliğinden kıymetlidir. Milletvekilliği il başkanlığından kıymetlidir filan. Yani tabii ki kıymetli bir yer. Yani o koltuğa oturduğu zaman, işte kırmızı plakalı arabaya bindiğin zaman kendini birdenbire başka bir insan zannediyorsun. Öyle çok insan tanıdım yani. Ben bir bakan vardı. Hemen işte haftada bir telefonla konuşuyorduk filan. Sonra bir gün böyle bir telefon etti. Sesi böyle çok cılız cılız. Ya hayrola dedim, ne oldu, evde bir hasta mı var? Neden dedi, sesiniz çok cılız. Yok bir şey yok dedi filan. Sonra telefonu kapatınca anladım ki adam bakanlığı bitmişti yani. Ve öyle yıllarca öyle konuştuk. Sonra bir gün telefonu açtı. Böyle yine sesi gür bir biçimde. Ne oldu, siz bakan mı oldunuz dedi. Nereden duydun dedi. Daha açıklanmamış. Bakanlık haberini almış. İşte o yüzden arıyor beni. Hani şimdi ne yapacağız? Nasıl bir açıklama yapacağız falan diye. Yani adamın sesindeki değişimden bakan olduğunu anladım yani. O zannetti ki ben bir yerden istihbarat aldım. Şimdi o kırmızı plakanın böyle bir büyüsü var. Onu inkar etmiyorum da eskisiyle mukayese edildiğinde bakanlık politikasını sen belirlemiyorsun yani. Orada bir idari makam halini aldı. Sonuçta kamuoyuna çıkalım soralım ya. Kaç tane bakan tanıyor? Kaç tane bakanın ismini biliyor yani kamuoyu?
Yani ben dahil pek çok kişi herhalde tamamını sayamayız. Tamamını değil, 3-5'ini
zaten.
3'ün 5'ini sayabiliriz zaten.
3 tanesini sayabiliyorum şimdi, saydım kafamdan. 3 tanesini sayabiliyorum yani. Ha 4 tanesini sayabilirim hadi bak. Yani Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı.
Zorlayıcı bir 10 kadar çıkartırız. Şimdi bu süreçte AK Parti'den ayrılmış olan ve parti kurmuş olan iki isim, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan çok yer aldı, sahne aldı ve eleştirilerini çok yükselttiler. Özellikle Babacan ekonomi meselesi gündeme gelince, Merkez Bankası değişikliğiyle birlikte çok sert eleştiriler yer aldı. Onun dışında aslında muhalefetin de çok fazla sesi duyulmadı bu kongreye dönük olarak söyleyebildiği ya da akılda kalan. Bu iki isim ancak biraz daha kendilerini ortaya atarak ve daha eskiye göre biraz daha dozunu yükseltmiş bir eleştiri ortaya koydu. Başka da çok fazla bir şey olmadı.
Kongreye çağrılmayanlar kongre hakkında konuştular. Evet. Çağrılanlar kongrenin büyüsü büyüsü karşısında büyülenip tutukları tutuldu yani.
Evet.
Yani tabii bu da çok enteresan bir şey yani.
Evet, ilginç belki bir şey. Aynı gün, kongrenin yapıldığı gün Ahmet Davutoğlu'na Türkiye'deki Avrupa Birliği büyükelçileri toplu olarak geldiler, 27 kişi. İşte elçi olmayanlar da ya da Ankara'da o sırada bulunmayan elçilerin yerine de işte müsteşarları katıldı. Sanıyorum 20 kadar büyükelçi, diğerleri müsteşar şeklinde. Bu da anlamlı bir ziyaretti yani o gün için.
Yani bunu yurt dışından Türkiye nasıl görünüyor, ne olarak görünüyor üzerinden konuşabiliriz zannediyorum. Yani eğer daha geniş bir şeyin üzerine yerleştirecek olursak uzun süredir yani Biden bize niye telefon etmiyor diye ciddi bir sıkıntımız vardı.
Neyse ama mektup geldi.
Sonra telefon gelmese de bir mektup geldi yani. Biden'ın telefon etmesini etmemesini önemsiyor olanlar haklılar. Yani bu anlaşılan o ki Amerika'nın yeni yönetiminin Erdoğan hakkındaki tutumunun ciddi bir göstergesi. Yani bizim Türkiye'yle bir sıkıntımız yok ama Erdoğan'ın tarzıyla, tutumuyla bir sıkıntımız var. Bir sıkıntımız var yani. Bunu hissettirmenin, en kestirme yolunun bu olduğunu da Erdoğan kendisi hissettirmiş durumda. Dolayısıyla karşılıklı bir oyun oynandı, oynanıyor. Yani telefon edilmemesinin başka bir sebebi olduğunu düşünmüyorum. Telefon bekleniyor olduğu için edilmiyor. Çünkü telefon edilirse bunun Erdoğan'ın meşruiyetini Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetiminin tanıdığı manasına yorumlanacağını Amerikalılar bildikleri için yapmıyorlar yani. Yani demiş oluyorlar ki bu meşruiyeti, senin meşruiyetini, yani meşru mudur? Meşrudur yani. O bahsi diğer. Ama senin meşruiyetini tanımak için bize daha bir yüksek bir bedel ödemen gerekiyor yani. Bunu demiş oluyorlar. Sonuçta bu pazarlık neyse nasıl devam ediyorsa bilmiyorum ya. Yani büyükelçilikler nezdinde falan bir şeyler oluyormuştur. Birilerini kulağına bir şeyler fısıldıyormuştur herhalde diye düşünüyorum. Ama ana hatları itibariyle görünen tablo o ki Amerika'nın yeni yönetimi Türkiye ile Türkiye'yi yönetiyor olan heyeti birbirinden ayrı değerlendiriyor yani. Yani Türkiye hakkında daha nasıl diyeyim? Daha pozitif bir tutumları, pozitif denebilecek bir tutumları var. Yani Türkiye'yi kaybetmememiz gerekiyor. Türkiye'den bir tutumları olduğu söylenebilir. Ama bu heyetle, bu heyet bu tavırlarını sürdüğü sürece de aynı oyunda yer almayacak.
Ama bu kaçınılmaz. Eskiden hani Amerika Birleşik Devletleri işte Pentagon Savunma Bakanlığı üzerinden, ordu üzerinden ilişki kurar. Dışişleri Bakanlığı üzerinden ilişkilerini yürütür. Ve işler Türkiye ile istediği noktada devam ederdi diye bir görüş vardı. Siyasete çok fazla dikkate almayabilirdi ama bugünkü Türkiye'de başka kurumlar ve kuruluşlar olmadığı için bu tür ilişkileri yürütmede tek muhatap var, o da Cumhurbaşkanlığı.
Yok, bence hem Dışişleri Bakanlığı hem NATO içindeki işte generaller vesaireler üzerinden temasları sızıntı çıkarmadan yürütüyorlar.
Tamam, onlar temas ama yani normal yani yolunda işleyen.
Sürüyor olan kurumsal işbirliklerini evet. Sürdürüyorlar yani. Oralarda evet. Arıza çıkarmıyorlar. Ama anladığım kadarıyla yani Biden'ın daha seçilmeden önce gündeme düşmüştü olan uzun süredir yani muhalefeti desteklememiz gerekiyor tarzı açıklamalarının bir uzantısı olarak, daha doğrusu aynı zemindeki bir tutum olarak edaları şu yani. Böyle S-400 alarak bize şantaj yapan, efendim işte orada kendi başına bir takım çıkıntı tutumlar sergileyen, yani İran'ın paralarının aklanmasında abuk sabuk roller üstleniyor olan bir heyet, bunlardan vazgeçmediği sürece yani tamam yeri geldiğinde resmi ilişkilerimizi işte filanca zirvede bir araya geldiğimizde falan işte bu mektup üzerinden görünen o ki resmi ilişkilerimizi sürdürebiliriz. Evet. Ama bundan fazlasını bizden beklemeyin. Yani çünkü Erdoğan çok uzun süredir başı her sıkıştığında ya Trump'ın bir destek mesajı ya Merkel'in bir destek ziyaretiyle dış politikayı iç politikada kendi gücünü tahkim etmek için kullandı. Biden anladığım kadarıyla, daha doğrusu bu yeni Amerikan yönetimi anladığım kadarıyla Erdoğan'a bu desteği vermeyecek gibi görünüyor. Yani bu hep böyle devam edecek midir? Erdoğan'ın iç politikada kendi sıkışıklıklarını aşması için bir Amerikan desteği sağlamama hali hep devam edecek midir? Muhtemelen etmez. Yani karşılığında bir şey aldıkları zaman artık o
zaten buradan da dış politikaya da yavaş yavaş geçelim. Bizim bakanların
zaten o Davutoğlu ziyareti falan bu çerçeve içinde değerlendirmek mümkün olabilir. Yok. Yani şimdi bu Biden'ın yarattığı havanın da etkisiyle Türkiye'de bir alternatif muhalefet arayışına cesaret edilmiş olabilir. Bu alternatif muhalefet Davutoğlu değilmiştir muhtemelen ama Davutoğlu'nu ziyaret ederek birçok aktöre yeterince işaret verilmiş olur. Yani şimdi Erdoğan buradan ne şunu çıkarır böyle Avrupalıların Davutoğlu'nu ziyaretinden. Ha şimdi bana karşı yeterince sesini yükselten birileri olursa bu yurt dışından kolaylıkla destek bulacak. Ya bugüne kadarki tablo buradan sonra devam etmeyecek yani. Bu tam zamanlaması itibariyle nasıl bir şey? Şimdi buradan ey Amerika, ey Avrupa falan denebilecek zemin de yok. Bak işte görüyorsunuz sizin reisinizi alt etmek için bütün Haçlılar bir araya geldi deyip de bir gürültü çıkaracak zemin de yok. Buna bir ses çıkarılamıyor filan yani. Dolayısıyla Erdoğan buradan bir alarma geçmiştir. Ama yani bu işler şöyle olmaz. Bir de hani böyle bir hayal kuruluyor da. Yani Türkiye'de iktidarı böyle medeni batı, işte demokratik değerler hatırına, Türkiye'nin daha demokratik olması için medeni batı ellerini bu işin içine sokacak da Türkiye'yi kurtaracak filan gibi hayaller kuranlar da var. Yani hiç sosyal medyada olmasın gördüğüm kadarıyla. Bu işler öyle olmaz yani. Yani sen kendin yapmazsan kimse senin yerine bunu yapmaz. Yapamaz da yani. Yapmak istese de yapamaz. Ama zaten yapmak istemez. Yani burada bütün yapılacak olan şey pazarlıkta bizim riskimiz artıyor. Dolayısıyla elimiz zayıflıyor yani Türkiye olarak. Erdoğan kendi koltuğunu korumak için Türkiye'nin daha çok şeyini masaya koymak zorunda kalacak diye düşünüyorum.
Şimdi dışarıyla ilişkilere geldiğimizde yeni Başkan Biden seçildiğinden bu yana bir şeye dikkat ediyor. İşte Amerika geri döndü yeniden diyerek hem ittifaklarını sağlamlaştırmaya çalışıyor. NATO'ya da geri dönmüş oldu. Oradaki ittifakını da güçlendiriyor. Avrupa Birliği ile daha yakın çalışacağını gösteriyor. Bugüne kadarki bütün davranışları da o. Zaten en sonda hem Dışişleri Bakanı gitti, Savunma Bakanlarının toplantısında bir görüşme yaptı. Avrupa Birliği'nde Brüksel'de çeşitli temaslarda bulundu. Hem de Biden doğrudan doğruya Avrupa Birliği liderleri zirvesine videoyla bağlanarak onlarla işbirliği yapacağını anlattı. Burada anladığım kadarıyla işte Rusya'yı düşman gösterip esas düşmanın da Çin olduğunu ortaya koyup Avrupa Birliği'ne birlikte çalışalım demeye getiriyor. Ve onlara da diyor ki Türkiye burada yanımızda olması gereken bir güçtür. Rusya'ya yakınlaşmasına müsaade edemeyiz. Daha fazla yanına gitmesine müsaade edemeyiz. Dolayısıyla onunla ilişkileri hep birlikte geliştirelim. Bizim limanda gemisi bağlı kalsın, başka bir limana sakın gitmesin diyen bir tavrı var. Türkiye'de aslında buna çok fazla bir gayne kalmıyor. İşte Doğu Akdeniz'deki gerilimi biraz düşürdü. Mısır'la ilişkiler arttı. Libya'da çok proaktif bir görüntü vermekten biraz geri adım attı, imtina etti. İşte Yunanistan'da istişare görüşmeleri falan da başlayarak Brüksel'de de aslında çok yoğun bir diplomatik temas trafiği de yürüttü. İşte Amerika'yla da yürütmeye çalışıyor. Aslında bu ilgiye ilgisiz kalmayan bir Türkiye'de var. Çin Dışişleri Bakanı'nın gelmesine ve Rusya ile olan ilişkilerin devam ediyor olmasına rağmen.
Şimdi ben hangi tarihte hatırlamıyorum ama yani sonuçta yeni nesil soğuk savaş diye bir şey yazmıştım. Seninle de konuşmuştuk. Ben dünyayı yönetiyor olanların ya bu çok dağıldı bu düzen. Biz bunu yönetmeyi bilmiyoruz. Elimizdeki araçlar, bildiğimiz araçlar bu böyle dağınık bir dünya için, dünya yönetmek için şey değil, kafi değil. Biz bu dünyayı yine bir ikiye bölelim, uygun bir biçimde ikiye bölelim. Hayali kuruyor olduklarını, temennisine sahip olduklarını düşünmeye başladım da bir süredir. Ve ben orada bu yeni nesil soğuk savaşın aslında yine Batı bloku ile Rusya arasında kristalize oluyor olduğunu düşünüyor idim. O sıralarda ekonomist bir kapağını şeye ayırdı yani yeni nesil soğuk savaş diye başlık attı ve orada Batı dünyasıyla Çin arasında bir soğuk savaş tarifi yaptı. Şimdi bunların ikisi de asimetrik yani bu denklemlerin ikisi de asimetrik ve seninle daha önce konuştuk yani sonuçta Çin'in ve Rusya'nın aynı kampta yer aldığı ve karşısında Batı'nın yer aldığı bir soğuk savaşı tarif etmek de kolay iş değil. Yani çünkü hani orada senin geçenlerde işaret ettiğin gibi hani Rusya'ya da yer yok. Çin'in cesameti yanında Rusya'nın esamesi okunmaz. Rusya'nın da son dönemde süngüsüne düşüklük var yani anladığım kadarıyla hem iktisadi evet, olarak.
Yani Çin'in yanında ikinci keman olmayı da arzu etmiyor gibi bir hali var ama yapabileceği bir şey de yok. Biden katil dedikten sonra Rus Dışişleri Bakanı hemen Çin'e gitti. Orada bir dizi görüşme yaptı. Hatta ticaretimizi yerel paralarla yapalım, bu şeyden çıkalım filan, daha birlikte hareket edelim gibi geniş çerçevede ABD'ye karşı nasıl bir politika izleneceği üzerine görüştü.
Yani ticaretle, bu ticareti kendi aramızda, kendi paramızla yapalım masalını da kaç yıldır dinliyoruz herhalde? Bir 15-20 yıldır dinliyoruz yani.
Evet, evet.
Masaya oturanlar ya bu dolardan bir türlü çıkalım çabası içindeler. Çıkılamıyor yani. Orada başka dinamikler var. Onları bilahare bir gün bir mühim şeylerde konuşuruz bu.
Dolar. Galiba günlük 4 trilyon dolar ticaret dolar üzerinden yapılıyor dünyada deniliyor. %65'i galiba ticaretin dolar üzerinden yapılıyor diye. Rakamda birazcık hata yapabilirim ama o çerçevede bir rakam söyleniyor.
Yani o işte bu yani burada dolar olarak görülüyor olan şeyin aslı ne? Falan bunlar yani sonuçta bunların birçoğu elektronik bir şeyler. Sinyaller yani. Neyse onlar bahsediyor. Sonuçta ben şeyi çok merak ettim şimdi. Hani Çin Rusya'dan ne satın alıyor olabilir acaba diye çok merak ettim. Düşündüm. Bir aklıma bir şey gelmedi yani.
Doğal gazı da alacak. Şimdi yeni bir yatırım yapıyorlar. Hem de Çin kendisi araştırma yapacak. Kuyuları o açacak. Teknolojisini de kendisi kuracak ve doğrudan alacak. Daha çok da kendi sınırına yakın bölgede. O görüşmeleri de yaptılar.
Yani işte Çin Rusya'ya satacak çok şeyi vardı ama Rusya'dan Rusya'nın dünyaya satacak çok bir şey yok.
Bir şeysi yok zaten. Doğalgaz ve petrol kaldı.
Burada şimdi hani Rusya'nın bütün bu acizine, çaresizliğine rağmen bir dünya aktörü olarak oynamaya başlamasını sağlayan benim gördüğüm kadarıyla Putin'in çok yani Putin'in istihbarattan gelmesinin de etkisiyle Putin'in bu alandaki teknolojiye ciddi inanması ve yatırım yapmasıydı. Gerçekten dünyada birçok yerde Rus etkisiyle birçok şey gerçekleşti. Yani Yunanistan'a kadar birçok yerde. Çünkü Rus istihbaratı interneti kullanarak, internetin insanlar üzerindeki potansiyelini kullanarak birçok sosyal olayı tetikledi. Bunların önemli bir bölümü deşifre edildi. Bir kısmını bilmiyoruz bile yani. Başka neler yaptıklarını bilmiyoruz bile. Dolayısıyla Rusya yapay bir dünya gücü olarak zuhur etti. Ama bu yapaylığı bile hani bizimkine kıyasla daha reel bir şeye temas ediyor. Hiçbir şey hiç değilse interneti kullanarak toplumların kanaatlerini manipüle ederek bir şeyler yapabilecek bir güç sergilemiş idi. Çin'in durumu bambaşka yani. Şimdi Çin Dışişleri Bakanı'nın buraya gelişiyle bu Kanal İstanbul'un yeniden alevlendirilmesi arasındaki korelasyon dan da yola çıkarak aslında işte bu Kanal İstanbul işi için finansman bulunacağı Çin'den falan. Dolayısıyla işte bunun zorlanacağı iddiaları da gündeme geldi. Bu çok mümkün bir şey ama Çin bu tür olayları her seferinde hep akıllı bir emperyalistin yapmayacağı şekilde yapıyor yani. Akıllı bir emperyalist gelir sana hani Kanal İstanbul'un finansmanını sağlar orada bir takım anlaşmalarla işte bir uzun vadeli imtiyaz elde eder, bir bağımlılık yaratır yani. Çin böyle yapmıyor yani. Çin hepsini istiyor yani.
Evet.
Buraya gelecek işte diyelim 50 milyar dolar yatıracaksa bu 50 milyar doların 30 milyar dolarını zaten kendi işçilerini getirecek, onlara ücret olarak verecek, kendi makinelerini getirecek, onları satacak vesaire falan. Sonra da seni 200 milyar dolar borçlandıracak. Yani şimdi böyle tuhaf bir agresyon içinde. Bununla nereye kadar yol alabilir bilmiyorum ama hani bizi köşeye sıkıştırabilir mi şimdiki durumda? Bizim yönetimimizi köşeye sıkıştırabilir mi? Sıkıştırabilir. Yani AKP sonrasına kalmış 200 milyar dolarlık borç şu andaki yönetimi çok fazla enterese etmez. Bir 50 milyar dolar girmesi ihtimali var ise kısa vadede. Dolayısıyla Çin Dışişleri Bakanı'nın tam bu tarihlerde gelişi beni de alarma geçirdi yani.
Gerçi Çin Dışişleri Bakanı'nın gelişi sadece Türkiye'ye değil, hastayı bölge ziyareti şeklinde geldi. Suudi Arabistan'a geldi önce. Orayla da bir takım teknolojik anlaşmalar, güvenlik, siber anlaşmaları falan konuştu. Arkasından Türkiye'ye geldi. Şimdi Türkiye'den İran'a gitti. İran'la da stratejik kapsamlı işte 25 yıllık bir anlaşma yapıyor. Oradan işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Umman'a ve Bahreyn'e gidecek. Ve dolayısıyla böyle bir bölge ziyareti yapmış oluyor. Bölgeye önem atfettiği için. Bu yılda ayrıca Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü imiş.
Evet, bu 50. yılda Uygurları kurban verip bir de üstüne Kanal İstanbul kazığı yersek Çin'e 50. yıl hediyesi olarak iyi bir şey vermiş olacağız yani. Ama daha geniş perspektife bakacak olursak bu soğuk savaş Batı dünyası ile Çin-Rus paktı, hani orada bir pakt oluşabilir ise yani kazara, o paktın arasında yeniden tesis edilebilirse böyle bir soğuk savaş, bu çok asimetrik bir soğuk savaş olacak. Bundan önceki de asimetrikti aslında ama bu hikaye eskisi gibi, bundan önceki soğuk savaş gibi dünyaya nizam vermek için kullanılabilir bir şey olmaz. Yani bu tür konular bir kere iş yaptıklarında yaparlar, ikincisinde o kim Marx'ın olmaz dediğine gelir. Yani ikincisi artık şimdi komedi.
Blinken'de Avrupa Birliği'nde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Günümüzde değişti. Şimdi Rusya evet bizim için daha yakın bir tehlike. Galiba NATO Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, değerlendirmede. Biz bundan sonra işte Çin esas rekabet edeceğiz. Ama eskisi gibi değil falan dedi. Bir yandan işbirliği yapacağız, bir yandan rekabet edeceğiz. Bizim de zaten işbirliği yapıyoruz Çin'le. Bu çünkü Avrupa Birliği ve özellikle Almanya Çin'e karşı tutum alınca Amerika Birleşik Devletleri gidip Çin'le bir anlaşma yaptılar. Ticari anlaşmalar. Gerçekten de çok volümlü, geniş bir ticari işbirlikleri var. Bu kolay kolay onları terk etmeleri düşünülemez. Dolayısıyla bir soğuk savaş olsa bile bu geçmişteki gibi olmayacak gibi gözüküyor. Ya hem işbirliği hem mücadele şeklinde olacak.
Geçmişteki de bundan farklı değildi ya. Rusya'daki bütün kıtlıkları Batı buğdayı ile çözdüler. Yani sonuçta orada böyle bizim gibi gariban ülkeleri ikiye böldüler ama aralarında pekala işbirliği gerektiğinde işbirliği yapılıyor idi. Ya bu oyunlar böyledir yani. Sadece sokaktaki adam inanıyor, inanır. İşte yani sonuçta işte AKP ile CHP arasında müzakereler olmadığını falan düşünebiliyor musun sen yani? Bunlar sokaktaki insan, orada Bay Kemal dedi diye işte şurada elini sıkmıyor olduğuna falan sokaktaki insan inanır. Bu dünya sonuçta düşman, herkesin düşmanları aynı zamanda iş yaptığı insanlardır yani. Bu dünya böyle bir dünya. Dediğim gibi hani bir kolaylaştırıcı olarak bir soğuk savaşa ihtiyaç var. Yoksa başka bir reel şeyi yok.
Peki bunu gerçekçi görüyor musun? Olabilir mi bugünün şartlarında böyle iki bloklu bir dünya? Ya da aradan yerel güçler de çıkabilir mi? Bölgesel işbirliği yapan güçler bir araya gelerek.
Hayır, işte olursa bu iş Marx'ın dediği gibi yani ikinci defa yapıldığında bir komedi haline alır. Yani sonuçta buradan bir şey çıkacağını hiç tahmin etmiyorum. Ama ben yanılıyor isem ve bir şey çıkacak olursa ben Türkiye'nin kolaylıkla burada Batı blokundan, bugünkü konjonktürüyle Batı blokundan kopabileceğini düşünüyorum. Ve hani böyle Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamazlar. Dolayısıyla işte Türkiye'nin kaybetmek istemezler. Bu başka bir şey. Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamazlar. Dolayısıyla Türkiye'ye bir şekilde bir müdahale ederler falan filan gibi şeyler hem hayal hem de şuraya doğru gider olay yani. Yani Türkiye'yi kaybettikleri anda ciddi bir Kürt kartı oynanır. Bütün bölge allak bullak olur yani. 10 sene içinden çıkamayacağımız bir karanlık döneme gireriz. Ama yani Türkiye'yi kaybetmemek için filan böyle çok ekstra işler yapacakları tahmin etmiyorum. Ama bugünkü yönetim anlayışıyla Türkiye çok rahatlıkla tamam kardeşim biz Doğu blokunda yer alıyoruz demeye kalkabilir.
Ama Türkiye kamuoyuna baktığımızda da çok güçlü bir Batı aleyhtarlığı var. CHP tabanında da, seçmeninde de var. AK Parti tabanında da var. Bir ABD zaten öfkesi öteden beri yükseldi. Bu Irak işgali, Afganistan meselesi ve buralarda yapıp ettiklerinden dolayı. Mesela aynı şekilde Uygurlara soykırım uygulanmasına rağmen Çin düşmanlığı yüksek değil Türkiye'de. Rusya düşmanlığı eskiden olduğu gibi vardı ama eskiden yüksekti, şimdi değil. Kamuoyuna baktığımızda parti ayırmaksızın çok geniş bir Batı aleyhtarlığı var. Sanki biz hadi ayrılıyoruz dese destek görür.
Tabii yani sonuçta ama işin öteki tarafına da bakalım. Türkiye'den giden herhangi birisi Rusya'ya veya Çin'e gidip yerleşmeye kalkıyor mu? Herkes Avrupa'ya gidip, Amerika'ya gidip yerleşmeye çalışıyor.
Yani evet, aşağıda da öyle bir gerçek var. Doğru.
Sonuçta aynı insanlara sorsan onlar aynı zamanda da Batı düşmanı da yani.
Doğru.
Yani bunlar ya insan kompleks bir canlı. Bunu hep ihmal ediyoruz. Yani insan kompleks bir canlı. Ya ben şimdi İran'a düşmanlık yapmam. Niye? Ya İran benim ufkumda yok. Yani kime düşmanlık yapacağım? Almanya'ya yapacağım. Çünkü yani işte başım sıkışırsa gideceğim yer Almanya yani.
Evet.
Zaten benim radarlarım Almanya'ya açık. İnsan radarın açık olmadı. Yani sokakta gördüm, herhangi bir kadının senin için bir hükmü var mı? Yani sonuçta kavga ettiğinde, sevdiğinde karın. Yani bu dünya böyle bir şey ve ama böyle işte aydınlanma aklıyla güzel güzel ortadan bölüne bölüne bölüne bölüne bir takım işte indirgemeci şeylerle, akıllarla akıl yürütülüyor yani. Sonuçta Türkiye'de kolaylıkla satılabilir, siyaseten satılabilir bir şey. Biz kardeşim alın abdestinizi, verin pabucumu, biz Rusya ile Çin ile evleniyoruz. Nikah attık sizinle. Kamuoyuna kolay satılabilir bir şey. İslamcısından sosyalistine, antikapitalistinden milliyetçisine, herkese satabilirsin yani bunu. CHP'lisine herkese satabilirsin. Güzel paketlersen satın almayacak kimse yok. Dolayısıyla bu yapılabilir. Bu yönetim bunu yapabilir. Ama buna karşı şunu yapmazlar, bunu demeye çalışıyorum yani. Aa Türkiye gidiyor, gitmesin ya, bak şunları yapalım, Türkiye'ye şu kıyakları yapalım da elma şekeri verelim de bu tarafa gelsin filan demezler yani. Yapacakları şey Kürt kartı, yani, Alevi kartı, ne kartı varsa oynamak olur. Oradan sonra da yani burada hiçbir dominonun devrilmesini ne Çin, ne Rusya, ne Türkiye hiç kimse engelleyemez yani. Demeye çalıştım şey bu.
Yani Türkiye bu Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi kanat ülkesiydi işte Batı'nın, NATO'nun. O kadar önemli değil mi demeye çalışıyorsun son dönemdeki bu yeni ayrışmada?
Ya o zaman da o kadar önemli değildi. O zaman da sonuçta Amerika'nın Soğuk Savaş'ı sürdürmek için yani işte kimdi o şeyi geliştiren? Nixon mıydı o domino teorisi kavramını geliştiren? Evet. Yani işte Vietnam'dan başlayıp taşlar burada da bir yerden başlayıp yani sonuçta esasen mevzu şuydu yani tutabildiğimiz yerde tutalım. O sırada Türkiye'de tutulmuş idi, tutuldu. Yoksa şimdi dünyanın dört bir yanında bir yerde mevziyi kaybetmişsin, Türkiye'yi kaybetsen ne olacak? Şimdi bir jeopolitik hikaye falan anlatılıyor. Yani eğer kartlar öteki türlü karılmış olsaydı ona göre jeopolitik pozisyon mesela Yunanistan olacaktı yani. Jeopolitik önemi taşıyan yer Yunanistan olacaktı. Veya Mısır olacaktı yani.
Sanki şimdi Yunanistan'ı öyle yapmaya çalışıyorlar gibi. Hem orada askeri yığınak yapıyor, hem işte Yunanistan'la ilişkileri başka türlü tutuyor. İşte mesela zirve öncesi Biden konuşmadan önce Mitsotakis'i aradı. Avrupa Birliği zirvesine hitap etmeden önce. Gerçi 200. yıl dönümü bağımsızlığını kazandı Osmanlı'ya karşı. Onu kutlamak adına yaptılar filan ama bir şey var yani Batı'nın bir kanat ülkesi yapma. Eskiden Türkiye'yi düşünüyor, Türkiye'ydi. Şimdi sanki Yunanistan olacakmış. İzlenimi uyandıracak pek çok adım var.
Yani bunlar da işte hani sonuçta eğer Türkiye'yi kaybedeceksek yığınak yaptığımız yer burası olsun diye bir akıl da olabilir. Şey de olabilir yani Türkiye'ye bir sinyal de olabilir. Alttan alta bir sinyal de olabilir. Bunları bilmiyorum ama ana hatlar itibariyle bu. Kanat ülke niye kanat ülke? Çünkü kanatta yer aldığı için. Yani oradan sonrası tek tarafın yani. Sonuçta bunu da öteki tarafa kaptırırsan burası kanat ülke olur. Türkiye önemsizleştirmek falan derdi. Türkiye önemli bir ülke yani. Ama bu oyunun bu denklemi bozacak kadar önemli bir ülke değil. Hiçbir ülke artık öyle değil yani. Rusya bile oradan oraya kaydığı zaman denklemi değiştirebilecek bir kabiliyeti yok. Böyle bir ağırlığı yok yani. Senin geçen gün birisi tweet atmış. İşte Türkiye'nin bir de berbat bir İngilizceyle Türkiye'nin Konya ili, yani şehri demiş, ili demek istiyor. İşte bütün Hollanda'dan büyük diye. Hollandalı'nın biri de altına tweet atmış. Bir tek Rotterdam'ın ekonomisi Türkiye ekonomisinden daha büyük. Benim Lego tuğlalarım da diyor liradan daha değerli. Yani çocukluktan kalma Lego oyuncak parçalarım da liradan daha değerli. Yani sonuçta etin ne budun ne? Bir şeydin. Bir şey olabilirdin de yani. Ama dünya yeniden kurulur ya. Yani Almanya bir tarafa geçti, dünya yeniden kuruldu yani.
Evet. İstersen buradan bitirmeye doğru girelim. Bitirirken ama spordan söz edelim. Orada da önemli bir gelişme var. Hem milli takım Hollanda'yı yendi. Bir iyi, sevindirici haber. Fenerbahçeliler için ne kadar sevindirici ya da üzücü bilmiyoruz ama Erol Bulut onların antrenörlüğünden gitti. Yerine Emre Belezoğlu geldi. Bu futbolda neyi değiştirir?
Fenerbahçeliler, tanıdığım Fenerbahçelilerin bu konudaki reaksiyonu tam şey yani. Bir iyi bir kötü haberimiz var. Erol Bulut gitti, iyi haber. Emre Belezoğlu geldi, kötü haber. Yani şimdi Fenerbahçe dikiş tutmuyor. ama ya bu kadar konuştuktan sonra, bu kadar uzun süre konuştuktan sonra şimdi bu mevzunun teferruatına girmeyelim. Türkiye'nin genel halleriyle çok paralel yani Fenerbahçe'nin hali. Fenerbahçe Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ile paralel bir kaderi izliyor. Hani nasıl uzun ve yorucu bir tırnak içinde örtülü despotlukla idare edilmiş olan Türkiye, AKP ile birlikte tamam şimdi nefes alacağız duygusu uyandırdığı toplumun belli kesimlerinde. Ali Koç da Aziz'den sonra bu duyguyu uyandırmıştı ve görüldü ki Ali Koç'un içinde bir tane saklı Aziz Yıldırım varmış. Fakat vahim tarafı şu ki bir de beceriksiz bir Aziz Yıldırım varmış. Yani Aziz Yıldırım hiç değilse becerikliydi. Ali Koç hem Aziz Yıldırım gibi davranıyor hem de sahiden çok beceriksizce davranıyor. Buradan benim hissiyatım Fenerbahçe'nin rehabilite olması için, Fenerbahçe'nin kesinlikle rehabilite olması gerektiğini düşünüyorum yani kurumsal olarak, bir kurum olarak rehabilite olması için çok sancılı bir süreç varmış gibi görünüyor. Tıpkı Türkiye'nin önünde çok sancılı bir süreç olduğu gibi yani. Bizim yeniden bir toplum hüviyetini kazanmamız için nasıl uzun bir rehabilitasyon sürecine ihtiyacımız varsa Fenerbahçe için de durum böyle.
Diyelim bitirelim o zaman burada. Peki sevgili dostlar, burada size veda ediyoruz ama çarşamba günü mühim şeyler var CKR'de, YouTube'da. Cuma akşamı da Clubhouse'da CKR kulübü var. Oraya da bekliyoruz. Kulübe de üye olabilirsiniz. Aynı YouTube'a üye olduğunuz gibi. Hoşçakalın.